Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta güzel bir dostumuz aramızda ve gerçekten benim bildiğim kadarıyla 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de uygulanan bir hizmet modelini sizinle paylaşacağız. Çocuklarımızın gönüllerine de dokunmayı kendine dert edinen bir ekip bu ekip. Yani aileler çocuklarıyla alakalı hep sanki çocukların sadece kafaları varmış gibi bir eğitim sürecindeler. Aman şu dersini iyi öğrensin, şu sınavı iyi geçsin, şu iyi liseye girsin, şu iyi ortaokula girsin, bursluluk sınavlarını kazansın gibi filan. Sürekli buna yatırım yapılırken çocuklarımızın esasında gönül dünyaları, kalp dünyaları, ruhları, sosyal yönleri ihmal ediliyor. İşte Lider Eğitim Derneği bu noktada o çocukların gönüllerine de hitap edecek pek çok program organize ediyor. Bunlardan bir tanesi DEHA dediğimiz, kısa adı DEHA, açılımı değer halkaları olan bir programı bugün sizlerle paylaşmış olacağız. Ve aramızda Celalettin Karakuş kardeşimiz var. Lider Eğitim Değer Halkaları Koordinatörü. Evet. Celalettin Bey. Hoş geldiniz, safa geldiniz Celalettin Bey.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için, bu programa gelip zahmet buyurduğunuz için.
Estağfurullah.
Değer Halkaları ismi çok güzel öncelikli olarak. Ve böyle halka deyince bizim aklımıza hep böyle eskiye gidiyor. İşte Arapça öğrenmek için, ilim öğrenmek için halkalar olurdu. Siz de değer halkaları diyorsunuz. Çocuklara bir takım değerleri, medeniyet değerlerimizi öğretme adına herhalde bu ismi koydunuz. Nedir değer halkaları Celalettin Bey? Biraz bunu sizden şöyle öğrensek, niçin böyle bir isim düşündünüz? Ve tabii önce sizi kısa bir tanıdıktan sonra değer halkaları nedir onu dinleyelim inşallah. Buyurun.
Evet. Celalettin Karakuş ben. 2007'de İzmir İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a geldim üniversite için. Üniversiteyi tamamladım, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldum.
Çok güzel.
Akabinde şu anda yüksek lisansıma devam etmekteyim din eğitimi alanında İstanbul Üniversitesi'nde. Ve üniversite için İstanbul'a ilk geldiğim günden beri bu faaliyetlerin içerisindeyim. Şimdi az sonra içeriğinden bahsedeceğim. İlk aşama rehber abilik olan abilik ile başladık bu çalışmalara. Şimdi de elhamdülillah İstanbul Koordinatörlüğünü üstlenmekteyiz.
Yani şunu mu diyoruz? Siz kendiniz de değer halkalarının bir öğrencisisiniz.
Evet.
Eyvallah.
Evet.
Çok güzel. Bu da tabii yaptığınız işin güzel bir göstergesi. Ve evet. Türkiye genelinde veya İstanbul'da belli bir başarı elde edildiğinin ifadesi diye düşünüyorum.
Evet, şimdi içinde olduğum için bunun ehemmiyetini gerçekten çok iyi idrak edebiliyorum. Hayatıma şöyle baktığım zaman benim için değer halkaları olsaydı ve olmasaydı arasında mukayese yapmaya çalışıyorum.
Harika, evet.
Gerçekten hani gönlüme birileri dokundu, bir abi geldi bana dokundu. İzmir'deki abilerimiz, buradan hepsini saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum hepsini. Şimdi bunu gördükten sonra benim bu işe sarılmam, azmim, gayretim farklı oluyor tabii ki de.
Eyvallah.
Halka dediniz, yani bu halka niçin var? Bu halka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en başta eğitim modelidir. Biz öyle görüyoruz. Sohbetlerdir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sohbetler ile tabiri caizse yani esfeli safiliğinden alâ-i illiyine yükseltmişti sahabe efendilerimizi. Ki
harika.
Sohbet ve sahabe kökeninde bu vezinden geldiği de söylenir.
Yani esfeli safiliği, biraz açalım bunu. Siz
evet.
Şimdi ilahiyatçısınız.
Şimdi
bizi dinleyenlerin içerisinde ilahiyatçılar, İlahiyatçı olmayanlar, çeşitli kişiler var.
Evet.
Orayı da biraz açalım.
Bilindiği üzere yani peygamberlik gelmeden önce o topluma cahiliye toplumu deniyordu.
Evet.
Cahiliye devriydi.
Evet.
O cahilane yapılan davranışlar, işte o zamanda yaygın bazı adetler,
hayat tarzı.
Onları bu şekilde isimlendirmişti. Cahiliye toplumu diye isimlendirmişti. Fakat Peygamber Efendimiz onlara dokundu, temas etti.
Evet.
Ve o kişiler esfeli safilinden dediğimiz gibi alâ-i illiğin yani en yüksek dereceye çıkmış oldular. Ve
faziletler medeniyeti değil mi?
Kesinlikle. Onlar hakkında diyor ki onlar gökteki yıldızlar gibidir diyor. Hangisini
evet.
tercih ederseniz edin hidayet bulursunuz diyor. Şimdi böyle bir sahabe diye bir model çıkıyor karşımıza. Peki bu model nasıl çıkıyor? Peygamber Efendimiz'in eğitim modeli nedir? Sohbet. Hatta diyoruz o dönemde yaşamış, Müslüman olmuş kişiler sahabem oluyor. Hayır. Ayrıca sohbete katılma esası var. Bildiğim üzere Veysel Karani değil mi? Kendisi o dönemde yaşamış Müslüman fakat sahabe olarak addedilmiyor.
Evet.
Sebebi de işte Peygamber Efendimiz sohbetinde bulunamadığı. Biz şimdi o modeli tekrar canlandırmaya çalışıyoruz.
Eyvallah.
Bununla alakalı çok çeşitli hadis-i şerifler de var. İşte Allah-u Teala'nın melekleri orada bulunan kişilere gelip dua eder diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım burada bulunan kimseleri affet diye dua eder. Şimdi burada sadece maddi bir alışveriş yok. Manevi bir Allah-u Teala'dan gelen bir feyiz var, bir bereket var. Düşüncesiyle biz bu halkaları tekrardan canlandırmak istedik. Peki nedir değer halkaları dediğimiz zaman? Kısaca şunu diyebiliriz ki öğrencilerin karakter eğitimi rehberi ile, rehber abisi ile haftada bir gün bir araya gelerek sevgi ve saygı içinde bilgi ve değer paylaşımı yaptığı süreçtir diyoruz.
Eyvallah.
Kısaca.
Eyvallah. Peki burada yani bu bilgi ve tecrübe veya değerleri paylaştığı bir süreçtir olarak bunu bu şekilde adlandırabiliyoruz. Güzel, gayet de iyi. Peki değer halkalarında siz çocuklara ne tür bir program çerçevesinde buluşmalar yapıyorsunuz? Yani ne anlatıyor rehber dediğiniz kişi bu çocuklara?
Evet.
Bunu biraz buradan bahsedebilir misiniz?
Evet, tabii ki de. Şimdi öncelikle biz ne planlıyoruz? Öğrenciler üzerinde planımız nedir? Öğrencilere biz şunu demiyoruz. Sizi işte şu mevkiye getireceğiz, şu konuma getireceğiz. Biz tamamen bu öğrencilerin kalplerini, gönüllerini doldurmaya yönelik faaliyetler yapıyoruz. Yaptığımız her şeyi önce bu plan çerçevesinde irdeliyoruz ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Başta ifade ettiniz ya, yani biz maalesef çok ihmal ediyoruz. Sadece öğrencileri, çocuklarımızı bir zihinden ibaret görüyoruz. Sadece zihinlerini doldurmaya yönelik faaliyetler yapıyoruz. Fakat o kişilerin kalpleri ve zihinleri var. Bu ikisi ayrılmaz bir bütün aslında.
Eyvallah.
Sadece zihin tek başına hareket ederse bu sefer ortaya sadece bilgi yığını, bildiğini nerede kullanacağını bilmeyen insan modelleri çıkıyor.
Eyvallah.
Fakat bunu kalp süzgecinden geçirdiği zaman o bilgiyi nasıl kullanacağını çok iyi bilmiş oluyor. Erdemli bir insan modeli çıkmış oluyor. Ben gerçekten şu anda günümüzün problemlerinden biri de öğrencilerin kalplerinin tam olarak doldurulmadığını gerçekten görüyorum, düşünüyorum. Biz de işte ne yapıyoruz burada? Tamamen bu kardeşlerimizin kalplerini, gönüllerini doldurmaya yönelik çalışma yapıyoruz diyebiliriz.
Evet. Peki ne kazandırıyor çocuğa sizin bu çalışmanız sonuç itibariyle baktığımızda? Yani size geldikten önce, sonra
evet,
ne kazanıyor bu çocuklar, delikanlılar, gençler?
Evet, öncelikle biz bir araya getiriyoruz. Dedik ya, bir halka kuruyoruz. Bu bir araya getirilme meselesi gerçekten yine günümüzde çok önemli bir mevzu. Çocuklarımız dışarıya çıkmıyorlar. Çıkanlar da kaynaşamıyorlar. Kaynaşanlar da mantıklı bir şekilde, müsbet yönde kaynaşamıyorlar.
Evet.
Birbirleriyle nasıl samimiyet kuracaklarını bilmeyen bir şu anda toplum var.
Evet.
Dışarıda insanlar birliktelik kuruyorlar ama içleri maalesef dolu birliktelikler değil.
Çok önemli bir yere temas ettiniz. Çocuklar yalnız değil mi?
Evet.
Evde, bilgisayarın başında veya odasında ama arkadaşı olmayan, çevresi olmayan bir nesil de çıkıyor ortaya. Ben de bunu görüyorum. Çevremde görüyorum, ailelerde görüyorum. Çok önemli. Bu açıdan da bir çevre kazandırmak onlara son derece mühim bir şey. Evet, buyurun.
Evet. Yani biz şunu diyebiliriz ki gerçekten bu faaliyetle iyi bir arkadaş çevresi kazanıyor. İyi bir muhabbet ortamı kazanıyor kişi. Manevi gelişimine katkı sağlamış oluyor. Sosyalleşmesini sağlıyor. Dediğim gibi bilgisayar ortamından, o sanal hayattan kurtarıp kişiyi gerçek hayata, reel hayata kişiyi sokmuş oluyor öğrenciyi. Görgü ve nezaket kurallarını çok daha iyi kavruyor. Topluma faydalı bir birey olmasını sağlıyor bu program. Ve özgüvenin gelişmesine faydalı oluyor. Yardımcı oluyor. Şimdi ben bunları nereden çıkarıyorum derseniz, şimdi ileride konuyu açacak. Yapılan bütün çalışmalar, yapılan sosyal aktiviteler, yapılan dersler bütün bunların kapsadığını inşallah bize göstermiş olacak.
Eyvallah. Çok güzel. Peki karakter eğitimi programının başlaması için, yani bir değer halkası programının başlaması için ne tür şartlar arıyorsunuz? Şimdi diyelim ki ben çocuğumu çok hoşuma gitti. Gerçekten çocuğumun gönül dünyasına da birileri dokunmalı ve ben bu işten istifade etmeliyim dediğimde nedir bunun şartları?
Şöyle diyebiliriz ki şimdi bir eğitim modeli sunuyorsunuz siz ve bunun kullanılabilir olması, her yere uygun olması bence önemlidir. Hani bir okul inşa etmeniz burada gerekmiyor. Hı hı. Veya işte sıralarla doldurmanız gerekmiyor. Hı hı. Şu anda şunu diyebilirim ki aslında her ev bir okul bizim için. Her Eyvallah. Ev bir okul.
Yani değer onun halkası için her ev...
Her ev bir okuldur. Evet, evet. Öncelikle aileler gönüllerini açacaklar, sonra evlerini açacaklar öğrencilere. Harika. Ve orası değer halkaları için bir buluşma mekanı olacak. Biz şunu diyoruz, ilk şart uygun bir buluşma mekanı. Hı-hı. Öğrencilerin birinin bir evinde buluşulabilir veya evler müsait olmayabilir. Yakınında bir merkez vardır, gençlerin uğradığı bir yer vardır veya bir dernek vardır, orada buluşulabilir. Orası da olmazsa zaten camilerimiz her zaman mevcut. Camilerde de bu faaliyetler devam edebilir. Bir uygun bir buluşma mekanı olması yeterlidir. Öğrenciler de tabii bizim için önemli. 9 yaşın üzerinde olmasına biz dikkat ediyoruz. Yani en azından ortaokul seviyesinde olursa bizim bu çalışmalarımız daha değer kazanır, daha fazla değer kazanır düşüncesinde 9 yaşın üzerinde öğrenci grubu oluşturuyoruz. Peki grup diyoruz, halka diyoruz. Bu halka kaç kişi olacak? Ortalama sayıda 7 kişi asgari bulunsun diyoruz. 7 kişi olduğu takdirde biz o grubu başlatabiliriz. Hafta sonu öğrencilerin bu grup halinde 2-3 saatlerini ayırabilecekleri müsait bir vakitleri olduğu takdirde gerekli şartlar yerine gelmiş oluyor. Hı-hı. Ve biz o gruba bir rehber abi göndererek buluşmaları başlatmış oluyoruz.
Eyvallah, güzel. Peki bu programlarda veliler istifade etmek için, yani bu kadar faaliyetler yapacaksınız. Bir de şunu sorayım tabii önce. Ne tür programlara katılacak çocuk? Yani bunu biraz somuta indirgeyebilir miyiz?
Tabii.
Yani sadece haftada bir işte veli evini açtı, orada bir araya geliyorsunuz mu bu? Yoksa bunun işte yazı, kışı veya çeşitli etkinlikleri tarzında bir program türü var mı?
Tabii ki. Şöyle hemen şu şekilde özetleyebiliriz. Vaktimiz de biraz kısıtlı. Kur'an-ı Kerim programları biz isteyen velilere yapabiliyoruz. Hı hı. Kur'an-ı Kerim haricinde zaten temel maksadımız, gayemiz karakter eğitimi dedik. Hı hı. Bu karakter eğitimi nedir? İyiliktir, sevgidir, şükürdür, paylaşmaktır, şefkattir, anne babaya, büyüklere karşı saygıdır, küçüklere karşı sevgidir, merhamettir. Bu gibi duyguların işlendiği süreçtir karakter eğitimi ve bizim asıl gayemiz, maksadımız bu.
Eyvallah.
Bunu yapıyoruz. Sadece bunlar buluşmalarda Kur'an-ı Kerim isteyenlere ve karakter eğitimi zaruri olmak üzere bir buluşma mı yapıyoruz? Hayır, bunun haricinde de dönemde en az 2 defa sosyal aktivite planlıyoruz. Hmm. Bu aktiviteler de yine kişinin sosyalleşmesini sağlayacak, özgüvenini geliştirecek. O az önce bahsettiğimiz bu program neler katar öğrencilere, onları kendine alabilecek şekilde aktiviteler planlamaktayız. En son faaliyetimiz geçen hafta nihayete erdi. Öğrencilerimiz babalarıyla birlikte sabah namazında Eyüp Sultan'da buluştular mesela.
Evet.
Bu çocuklara eminim çok değer katıyordur. Evet. Çok büyük değerler katıyordur.
Yani artık çocuklar mı babalarını namaza götürüyor? Eskiden bizim evet. zamanımızda babalar elinden tutar götürürdü. Siz bunu tersine çevirdiniz herhalde.
Hep birlikte gidiyoruz diyelim. Hep birlikte gidiyoruz. Kültürel ve sosyal faaliyetler yapıyoruz biz. Öğrencilerin kaynaşmasını sağlayacak, motivasyonlarını yükseltecek, birlik ve dostluk duygularını geliştirecek faaliyetler yapıyoruz. Dediğim gibi dönemde en az 2 tane faaliyet yapıyoruz. Ayrıca dediğiniz tatil dönemleri var. Ara evet. tatil gibi, yaz tatil gibi. Bu tatillerde de elimizden geldiğince tematik kamplar, işte bazı bol aktiviteli kamplar, işte kaynaştırıcı kamplar yapıyoruz öğrencilerimize.
Yaz dönemlerinde bir çalışmamız
var. Yaz dönemlerimizde de var tabii ki de. Yani hemen hemen her öğrenciye yetecek kadar programlarımız açılıyor. Yatılı programlarımız oluyor. Özellikle 7. ve 8. sınıflara yönelik.
Yani yazın uzun süreli mi, yine böyle haftada bir mi devam ediyorsunuz?
Aslında şöyle, onun duyurumları yazdan hemen önce başlıyor. Yatılı programlarımız var. gündüzlü programlarımız var. Onun haricinde camilerde yaptığımız programlar var. Çok çeşitli programlarımız var. Yani veli ben çocuğumu nereye gönderebilirim dediği zaman önüne 3-5 tane seçenek sunuluyor. Ve o kişi de dilediği birini seçip çocuğunu oraya yönlendirebiliyor.
Yani bu o zaman anladığım kadarıyla değer halkaları, evet haftada bir gün bir buluşma var ama bunun ötesinde ara tatilini, yazını, yani çocuğun bir yılını kuşatan bir paket program gibi sanki,
evet.
Değil mi hocam?
Evet, şöyle özetleyebiliriz. Yani ortalama haftada 3 saatten yılda toplam 72 saat ortalama karakter eğitim merkezli buluşuyor bu öğrenci.
Eyvallah.
Dönemde 2 kez olmak üzere senede 4 kez de sosyal aktivite yapıyor. Bahsettiğimiz gibi bazı müze gezileri, işte tarihi kültür gezileri gibi geziler. Yılda bir kez karakter eğitimi rehberiyle ve gruptaki öğrencilerle birlikte bir gece yatılı kamp yaptırıyoruz. Bu kamplarda çok güzel manevi kamplarımız oluyor. Hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar, hem de kaynaşmalarına ciddi bir vesile olmuş oluyor. Bir gecelik yatılı kamplarımız oluyor. Ara tatillerde 4 günlük kamplarımız oluyor. Ve dediğimiz gibi yaz tatillerinde de yatılı veya gündüzlü programlarımız oluyor. Ayrıca Lider Eğitim Derneği'nin düzenlemiş olduğu birçok faaliyet var. Çanakkale haftasında Çanakkale'yi anma programları, Kutlu Doğum'da Kutlu Doğum anma programları gibi bu tür programlara da öğrenciler katılmış oluyor.
Eyvallah, çok güzel. Tamam. Peki bu programdan istifade etmek isteyen velilerimiz ne yapacaklar? Bir ücret mi ödeyecekler? Nasıl istifade edecekler?
Evet. Biliyorsunuz günümüzde hiç kimse ücretsiz bir şey yapmıyor.
Evet.
Fakat biz yapıyoruz.
Evet.
Yani bu faaliyetlerde gerçekten hiçbir menfaat beklenmiyor. Sadece güzel bir nesil endişemiz var bizim. Bir ücret talep etmiyoruz bu programların başlaması için. Hemen başlatabiliyoruz programları. Fakat şu anda kısaca sayıya da değinecek olursak ortalama İstanbul içerisinde 1500 tane. Türkiye genelinde de çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar modellenmiş oluyor. Biz bunların hiçbirinden ücret talep etmiyoruz. Fakat yapılan sosyal aktiviteler bazen çok ciddi yükler getirebiliyor. Sosyal aktivitelerde sadece öğrencilerden cüz'i miktarlar talep edilebiliyor.
Eyvallah. Yani yoksa yapılan ana programı ücretsiz yapıyorsunuz.
Evet.
Güzel, peki. Allah kolaylık versin diyelim çünkü 1500 çocuk diyorsunuz, yüzlerce insanla çalışıyorsunuz. Peki hocam burada programda kimlere görev veriyorsunuz? Yani bu çocuklarla buluşan rehber dediniz, bunlar kimlerden oluşuyor?
Evet, sizin bazı programlarınızı takip ediyoruz İdris Bey. Onlardan da istifade ediyoruz, Allah razı olsun. Bir sözünüz vardı, bir eğitim sisteminin kalitesi öğretmeni ile doğru orantılıdır, değil mi? Doğru söyledim.
Evet. Şimdi bizim, yani öğretmenin kalitesini geçemez.
Kesinlikle. Evet. Şimdi öğretmenler, yani bizim tabirimizle rehber abiler bizde çok önemli. Yani rehber olabilmeleri çok önemli. Hem davranışlarıyla, ahlaklarıyla öğrencilerimize rehber olabilmeleri çok önemli. Bunun için de biz gerçekten rehberleri seçmede titizlik gösteriyoruz. Bu rehberleri nerelerden seçiyoruz? Çoğunluk üniversiteli bu rehberlerimiz. Çoğunluk üniversiteli. Bunun haricinde de belki dinleyicilerden de ya ben bu işi yapabilirim, gerçekten işte birilerine temas edebilirim, böyle bir ihtiyacım da var diyenler varsa üniversiteli olma şartı yok. Tanışıyoruz ve buna gerçekten istekliyse ve buna da kabiliyetli, yeterliyse biz bir rehberlik vazifesi de verebiliyoruz. Fakat üniversiteli olmasını şu yüzden önemsiyoruz. Çocuklar karşıdaki kişiyi sevecek ve daha kendilerine yakın hissedebilecek bir kişiyi arıyor. Bu sebeple üniversiteliler çocuklar için çok ideal bir rehber oluyor.
Kuşak farkı oluyor değil mi? Yaş
evet,
ileri olunca.
Kesinlikle. Şimdi, evet. Şimdi çocuklarla bir işte maç muhabbeti yapmak veya işte ufak bir oyun muhabbeti yapmak ister istemez gerekiyor. Çocukların çünkü damarlarına bir şekilde girmek gerekiyor.
Isındırmak gerekiyor.
Isındırmak gerekiyor. Bunu da birbirine yakın yaşlarda olan kişiler daha iyi yakalayabiliyor. Biz üniversiteli gençlerin olmasını bu yüzden istiyoruz. Evet. Bu sebeple zamanı geldiği zaman üniversitelere afişlerle, broşürlerle tanıtımlar yapıyoruz. İnternetten, sosyal medyadan tanıtımlar yapıyoruz. Ve yoğun bir şekilde sene başında mülakatlar yapıyoruz. Ve sene içerisinde de gelen talepler karşılık vermek için, cevap vermek için sistemimiz daima açık bulunuyor. Bunun sırası geldiyse de hatırlatabiliriz. Yani şu anda ben bir rehber abi olmak istiyorum diyen varsa da değerhalkaları.com'a girdiklerinde karşılarında görecekler. Aday rehber mülakatı diye, başvurusu diye görecekler. Oradan bize istedikleri bir saati orada seçmek suretiyle randevu alarak gelebilirler. Onları mülakat diyoruz biz ama tanışıyoruz aslında orada. Bu işi ne kadar istiyoruz onu test ediyoruz ve daha sonra sırası geldiği zaman da görev veriyoruz.
Yani üniversite öğrencileriyle ağırlıklı olarak çalışıyorsunuz. Peki üniversite öğrencileri bu işe istekli mi? Çünkü üniversiteleri var, dersleri var. Onlar da bir koşuşturmanın içerisinde, onlar da öğrenci.
Evet.
Yani bir üniversite öğrencisi niye gelsin, niye yapsın? Yani çünkü şunu düşünecektir o: ben buradan ne kazanacağım, ne elde edeceğim? Yani neden geliyor üniversite öğrencileri, için yapıyorlar? Bunlar burada bu işi yapmalarının onlara sağlayacağı faydalar var mı acaba?
Bu işi
bunu
kesinlikle
nasıl gözlemliyorsunuz yani?
Bu işi kesinlikle önce yapan bilir.
Evet.
Şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten diyorum, bu işin içerisinde olmamla olmamam arasında bir kıyas yapıyorum.
Hı hı.
En başta rehberlik vazifesi bana neler kattı gerçekten saymakla bitmez. Ama ben bir grup yönetimini öğrendim.
Hı hı.
Yeri geldi bir liderliği öğrendim.
Hı hı hı.
Bir insana nasıl muamele yapacağımı öğrendim.
Hı hı hı.
İnsanlarla nasıl ilişki kuracağımı, muhatap olacağımı, nasıl hitap edeceğimi,
hı hı,
gerçekten burada öğrendim. Şimdi bir söz vardır,
hı hı,
beceriler kas gibidir,
evet,
kullandıkça onları geliştirirsin. Bu liderlik yönünü insanların, özellikle üniversitelilerin geliştirebileceği bir ortam maalesef yok.
Hı hı.
Sadece sıra başında,
evet,
Mehmet Dinç Bey'i de yad etmiş olalım, o söylemişti. Bir kişi ansiklopediler bitirerek bisiklet sürmeyi öğrenemez,
evet,
bu bir
çok
beceridir.
Güzel, çok güzel.
Şimdi
liderlik
bu beceriyi,
de bir beceri dolayısıyla.
Kesinlikle, evet. Bu beceriyi nerede öğrenecekler? Tabii ki de sahada öğrenecekler. Dışarıda öğrenecekler ve bizim özellikle şu anda üniversiteli gençlerimiz her yerden var. Fakat ilahiyattan da bize, ilahiyat talebeleri de geliyor, üniversiteli gençler. Bunlar yarın bir gün insanlara hitap edecekler. İmam olacaklar, vaiz olacaklar, öğretmen olacaklar, müftü olacaklar. Peki acaba aynı bisiklet misalinde olduğu gibi, ki ansiklopediler bitirerek o vazifeleri üstlenebilecek kapasiteye sahip olabilecekler mi? Bence burada ciddi bir soru işareti var. Ben bir ilahiyatçı olarak bunu kesinlikle görebiliyorum. Başka üniversite yolundan geçerek bu beceriyi kesinlikle kazanamıyorlar.
Sadece üniversite yeterli değil.
Tabii
yani.
Tabii ki. Evet. Yeterli değil. Bu gibi çalışmalarda kesinlikle zaten bulunulması gerektiğini aslında tüm dünya anladı.
Tabii.
Çoğu üniversitede bir sosyal sorumluluk projesinde yer alma şartı var. Üniversiteyi bitirmiyorlar.
Çok güzel.
Çünkü üniversiteyi bitirmek için bir beceriye sahip olman lazım. Sadece ilmi birikim yetmiyor. İşte o beceriye sahip olması için de bu tür projelerde kesinlikle yer alması gerekiyor.
Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Yakınlarda bir kitap okumuştum, Ben Nesli diye. Tavsiye ederim kıymetli dinleyenler. Günümüz gençliğini anlamak için okunması gereken bir kitap. Ben Nesli kitabın adı. Kaktüs Yayınları'ndan çıktı. Orada da bunu gördüm, ifade ediyor. Amerika'daki üniversitelerin, önemli üniversiteler, girmek çok zor. Çocuklar birbiriyle yarışırken sadece puan olarak yarışmıyorlar. İşte şu kadar puan alacaksın. Bir, iki, herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde aktif görev aldığını belgelemen gerekiyor. O üniversiteye girişte tercih sebebi bu. Bunu yapan kişileri özellikle tercih ediyorlar. Gerçekten tüm dünyada bu anlaşıldı ve bu noktada bir girişim var. Ve şunu da ben önemsiyorum. Biraz önce vurguladığınız konu çok mühim. Yani ilahiyat fakültesinde okuyan arkadaşlar için bunlar çok önemli. Çünkü ilahiyatçıların birinci işi temsil ve tebliğdir.
Evet.
Değil mi? Temsil yani yaşamak, öğrendiklerini, bildiklerini hayata geçirmek. Tebliğ yani onları anlatmak. Yani emri bil maruf diye bir mesele var. Burada birinci derecede sorumlu kişiler özellikle ilahiyatçılar. Yani ilahiyatçılara biraz yüklenelim. Biz de ilahiyatçıyız çünkü. Dolayısıyla ilahiyatçı kardeşlerimizin kitap okumak, Arapça öğrenmek kadar, en az onlar kadar, işte bu sizin biraz önce bahsettiğiniz tebliğcilik vasıflarıdır o bahsettiğiniz vasıflar. Bir tebliğcinin sahip olması gereken özelliklerdir. Nedir yani hitabet? Nedir yani yönetim organizasyon? Nedir yani efendim bir iletişim kurma kabiliyeti, becerisi? Bunları da geliştirmesi lazım. Bunlar da işte bisiklet sürme örneğini çok güzel verdiniz. Sadece işte okumakla elde edilmiyor. Sahada bu becerileri kazanacak temrinatlar, ilahiyatçıların yani diliyle yine alıştırmalar yapmaları gerekiyor. İlahiyatçılara buradan duyurulur inşallah. Evet.
Ve dedik ya, biz bu rehberleri gerçekten önemsiyoruz. Çünkü bir grup emanet ediyoruz, bir halka emanet ediyoruz bu rehberlerimize. Evet. Dolayısıyla bunları ciddi bir eğitimden geçirmemiz gerekiyor. Yani gençler bir beden dili ve iletişim becerilerini...
Onu soracağım. Siz girdiniz konuya gerçi. Nasıl bu kıvama getiriyorsunuz çocukları? Çünkü bir sürü özellik saydınız. Bunları kazanmak da kolay değil. Yani bir üniversite öğrencisini hemen böyle bir gruba veriyor musunuz? Yoksa bir eğitim süreci mi var?
Bu eğitim olmazsa olmazımız.
Yine yani mülakatı kazandık şimdi. Ne yapacağız
madem,
yani?
Madem bisiklet dedik, bisiklet üzerinden devam edelim. Biz diyoruz ki yani bisiklet sürmeyi bilmeyen birine bisiklet verdiğimiz zaman ne yapar o? Düşer, bacağını yaralar.
Evet, evet.
Biz şimdi bir öğrenci grubu veriyoruz. Hı-hı. Bu aynı bisiklet gibidir. Eğer bunu yönetmesini bilmezse kişi... önce karşıdakine zarar verir, sonra kendine zarar verir.
Evet.
O kişi bir daha bisiklete binmek bile istemeyebilir. Bu çok ciddi bir şeydir, ciddi bir vebaldir. Biz bu eğitimleri planlıyoruz ama sadece öğrenciler için değil, o kişi için de bunu çok önemli gördüğümüz için planlıyoruz. Ona bisiklet sürmeyi öğretiyoruz yani. Ne gibi? Beden dili ve iletişim becerisiyle çocuklara nasıl yaklaşması gerektiğini öğretiyoruz. Niçin bu işi yaptığını bilerek gitmesini istiyoruz. İşte bir materyal nasıl kullanılır? Grup yönetimi nasıl olur? Velilerle, öğrencilerle nasıl iletişim sağlanır? Çocuk nasıl anlanır? Nasıl tanınır? İşte yaş gruplarına göre... psikolojileri nelerdir bu öğrencilerin ve bunlar başlıklar halinde 30 saatlik eğitim alıyorlar. Evet. Ciddi bir sertifika da alıyorlar sonunda ve bu eğitimlerle de gerçekten sahadaki işlerini çok çok daha kolaylaştırmış oluyorlar. Hı-hı. Yine kendimden örnek vereceğim. Hı-hı. Ben bu eğitimleri ilk sahaya çıktığımda almamış olarak çıkmıştım. Karşıma ilk gelen problemde gerçekten ne yapacağımı hiç bilmez halde oturup düşünmeye başladım. Ama bununla alakalı hiçbir tecrübem yok. Şu anda diyorum ben rehberlik yapan abilere, siz çok şanslısınız. Bu eğitimlerde çok kıymetli abilerimiz var hakikaten, bu eğitimleri veren. Gidin, sorun, öğrenin ve problemlere nasıl yaklaşacağınızı çok iyi bilin. Ve bu eğitimler sayesinde de rehberlerimiz inşallah kalitelerini...
Eğitimleri verenler kimler?
Şimdi bizim Lider Eğitim Derneği'nin protokol yaptığı, birlikte çalıştığı bir Ufuk Eğitim diye bir şirket var. Bu Ufuk Eğitim bizim gerçekten birçok sahada, alanda hizmetlerimizi üstleniyor. Allah razı olsun. Özellikle bu eğitim meselesinde sadece bize değil, çok çeşitli derneklere, vakıflara da, kuruluşlara da hizmet veriyor. Sağ olsunlar, bizim de bu noktada ciddi bir yükümüzü hafifletiyorlar. Bu eğitimi tamamen Ufuk Eğitim organize etmiş oluyor.
Eyvallah.
Materyallerimiz de yine aynı şekilde, ihtiyacımız olan her şeyi biz Ufuk Eğitim kanalıyla halletmiş oluyoruz.
Eyvallah. Peki Celalettin Bey, şunu da sormak istiyorum size. Şimdi siz lider eğitim olarak bu organizasyonu yapıyorsunuz ve binlerce öğrenciyle bir aradasınız. Belki yüzlerce sadece eğitimciniz var, gençlik lideriniz var.
200 tane şu anda aktif.
200 tane aktif gençlik lideriniz var. Nasıl yönetiyorsunuz bu organizasyonu?
Evet.
Biraz bundan da bahseder misiniz?
Çok yani gerçekten ciddi bir çalışmamız var. Haftalık olarak veri alabildiğimiz... Ondan sonra işte şu anda 1500 tane öğrencimiz var diyoruz ama ben bir hafta boyunca kaç tane öğrenciye ulaştığımı görecek kadar bir sistemimiz var. Bu rehber abilerimiz bize haftalık olarak otomasyon sistemiyle internetten bilgi veriyorlar. İşte kimlerin gelip gelmediğini, yoklamalarını, hangi aktiviteleri yaptığını. Yani ben haftalık olarak öğrencilerle ortalama kaç saat birlikte olduğumu, kaç tane öğrenciyle ilgilenebildiğimi, bunları haftalık, dönemlik, aylık ve yıllık olarak da görmüş oluyorum. Böyle bir sistemimiz mevcut. Bunları daha kaliteli hale getirmek için de çeşitli toplantılar, buluşmalar yapmaktayız. Dönemde iki defa biz bölgesel olarak toplantı yapıyoruz rehberlerimizle. 50'şer kişilik gruplar halinde görüşmüş oluyoruz. Ve bu bölgesel toplantılarda öğrencilere gerçekten daha faydalı olabilmenin yollarını, yöntemlerini hep birlikte aramış oluyoruz. Ayrıca dönemde bir defa eğitim semineri alıyorlar. Kendilerini hem bilinçlendirecek hem motive edecek. İşte geçen senelerde Münir Arıkan abimiz gelmişti. Şaban Kızıldağ mazeret yok seminerini vermişti abilerimiz. Gerçekten çok istifade ediyoruz biz bu seminerlerden. Dönemde bir defa hatta bu hafta sonu pazar günü de medya ve biz konusu çerçevesinde medya konusunda önce rehberlerimizi bilinçlendireceğiz ve daha sonra da rehberlerimiz öğrencileri medya konusunda bilinçlendirmiş olacak. Çok önemli bir konu gördüğümüz için böyle bir çalışma yaptık. Erkan Tan Bey sağ olsun kırmadı bizleri. Eğitimleri üstlenmiş oldular ve pazar günü rehberlerimize eğitim verecekler.
Peki bu süreci yönetirken size yardımcı olan kişiler var muhakkak.
Tabii ki.
Bunlar içerisinde üniversiteli gençler de var mı? Yani o üniversiteli gençler sadece rehber abilik yapan kişiler mi? Zaman içerisinde onların daha farklı görevleri oluyor mu organizasyonda?
Evet, üniversiteli bizim olmazsa olmazımız aslında. Hı hı. Çünkü bu işler tamamen personel merkezli yürüyebilecek işler değil. Üniversiteliler sahayı daha iyi biliyorlar. Sahayı daha iyi keşfediyorlar. Bizim mesela ARGE diye bir birimimiz var. Araştırma ve geliştirme bilimimiz bizim bütün sosyal faaliyetlerimizi sahada organize etme ve sahadaki yeni o faaliyetler çıkarma noktasında bizlere çok ciddi katkıları
kimden
var.
Kimden oluşuyor ARGE grubu?
ARGE birimi tamamen üniversitede okuyan öğrencilerden oluşuyor. Şu anda 7 tane arkadaş var. İşte sosyal medyasıyla ilgilenen, gezileriyle ilgilenen, daha sonra işte kamplarımızla ilgilenen, bunların içerikleriyle alakalı haftalık toplantılar yapıyoruz biz. Ve içerikler oluşturmuş oluyoruz. Ve bunun haricinde de personellerimiz de var tabii ki. Bu bölgelerimiz var bizim. 3 tane bölgemiz var bu faaliyetleri yürütürken bölgeleri ayırdık. Bu her bir bölgenin de bir organizatörü var. 3 tane de organizatörümüz var. Ayrıca az sonra numara da vereceğiz bize nasıl ulaşabileceksiniz diye. Bir de sekreterya birimimiz var. Bütün bu çalışmaların arşivlenmesi, dosyalanması ve takibiyle ilgilenen bir de sekreterya birimimiz var.
Peki. Cihattin Bey, şimdi programın sonuna doğru geliyoruz. Birkaç soru var, onları hızlandıracağım. Şimdi bu kadar bir çalışma içerisindesiniz. Herhalde üniversite yıllarından beri de içindesiniz. Bir 8-10 yıldır bu işin içerisindesiniz. Evet. Geri dönüş alabildiniz mi? Neler var? Hani iyi ki bu çalışmayı yapmışız sözünü size söyletecek. Ne tür geri dönüşümler var? Birkaç örnek paylaşır mısınız bizimle?
Evet. Şöyle diyebiliriz ki yani biz ilk başta dediğim gibi biz ders çalıştırmıyoruz. Bir kariyer planlaması yapmıyoruz öğrencilerimiz üzerinde. Dolayısıyla şu öğrencimiz şuralara geldi, bu öğrencimiz buralara geldi diye bir örnek vermemiz doğru değil.
Tabii.
Yok mu? Tabii ki de var. Geçen sene bizim ilgilendiğimiz öğrencilerden üniversitede çok ciddi başarılar elde etmiş, ciddi ilk 500'lere girmiş kardeşlerimiz vardı hatta. Evet. Fakat yani bunların girmesine biz sebep olmuş muyuzdur? Şöyle olmuşuzdur. Biz bir belki hedef vermişizdir. Bir ideal vermişizdir. Bir bilinç vermişizdir bu noktada. Belki bu sebeple çalışmalarına katkı sağlamış olabiliriz. Ama biz ders takviyesi yapmıyoruz bu programlarda dediğim gibi. Takdir edersiniz ki böyle bir şeyin de ölçülebilmesi çok mümkün olmuyor. Biz bir işte davranış veriyoruz. Nerede ne yapacağını bilme vasfı özelliği vermeye çalışıyoruz. Bunlar çok ciddi ölçülebilir şeyler değil. Fakat ben sadece gördüklerimi size aktarmak istiyorum.
Eyvallah.
Yıllardır içinde olduğum için yani özellikle kendi öğrencilerimi gerçekten çok seviyorum. Bana daha bir ay öncesinde şunu sormuşlardı. Abi biz de rehber abilik yapabilecek miyiz?
Aa, çok güzel.
Bu benim için çok önemli bir şeydi. Maalesef günümüzde biz sadece kendisi için yaşayan insanlar haline geldik.
Çok doğru bir şey. Evet.
Biz bu faaliyetlerle başkası için çalışan, başkası için bir şeyler yapan insanlar çıkarmaya gayret ediyoruz aslında. Ben şunu biliyorum ki cennetin bir anahtarı var, bir kapısı var ve kapının anahtarı var. Bu anahtar dünyada bir yerde gizli. Bir kişide gizli. Evet. Ben aslında hayatta o anahtarı arıyorum. Cennetin kapısının anahtarını ben bir başkasında arıyorum. Hı-hı. Ne kadar dinimiz ibadetlere önem verse de aslında İslam dini bir sosyal dindir. Hı-hı. Kardeşlik dinidir. Sosyalleşmeyi gerektiren, etkileşimi gerektiren bir dindir. Eyvallah. Sadece içine kapanarak, sadece ibadet ederek cenneti kazanmak belki mümkündür. Bilmiyorum, fakat dinimiz bunu emretmiyor aslında. Bizi dünyayı da ahireti de dengelememiz. Dünyayı nasıl dengeleyeceğiz? İşte başkalarına tasadduk ederek, başkalarının ihtiyaçlarını gidererek karşılamış olacağız. Dedim ya, cennetin anahtarı başkasında. Bizim öğrencilerimiz sadece kendileri için değil, başkalarının da ihtiyaçlarını gidermek suretiyle hem dünyalarını hem ahiretlerini gerçekten kazanmaya çalışan bir nesil haline gelmiş oluyor. Siz dediniz, neler gördünüz? İşte ben gerçekten bunları gördüm. Velilerden böyle geri dönüşümler aldım. Hocam benim işte öğrencim, çocuğum şöyle şöyleydi. Elhamdülillah artık şöyle talepleri var. Şunlarla geliyor bana. Gerçekten daha dünyaya bakış açısı değişebiliyor. Velilerden ve öğrencilerden de bunları çok rahat gözlemleyebiliyoruz.
Peki size nasıl ulaşacağız?
Evet. Bunu şöyle ikiye ayırabiliriz. Öncelikle ben rehber abilere sesleneyim. Birilerinin gerçekten bir şeye ihtiyacı var. Bir fakirin zengine ihtiyacı olduğu gibi, bir bebeğin annesine ihtiyacı olduğu gibi, bu öğrencilerin de bir abiye ihtiyacı var. Kesinlikle bir abiye ihtiyacı var. O yüzden ben öncelikle abilere sesleniyorum. Yapabilir miyim diye belki soruyorlardır ama bence yapmak için çaba gösterin. Yapmak için çaba gösterin. Ulaşmamız gereken çok öğrenci var. Çok gönül var, çok kalp var. Doldurulması gereken çok kalp var. O yüzden öncelikle abilere sesleniyorum. Ben abi olmak istiyorum diyen varsa değerhalkaları.com adresinden bize müracaat edebilirler. İkinci olarak da velilere buradan seslenmek istiyorum. Çocukların sadece zihni değil, kalpleri, gönülleri de dolsun diyen bir veli ne yapması gerekiyor? Bizimle irtibata geçebilir, benim bir çocuğum var, bunu nereye kaydettirebiliriz diye. Biz de en yakın gruba yönlendirebiliriz, en yakın halkaya. Fakat bunun bazı dezavantajları var. Bir grup belki 2 yıllık bir gruptur. Orada kaynaşması zor olabilir veya yaş birbirine çok yakın değildir. Kaynaşma problemi yaşayabilir. Bu sebeple biz şunu daha çok istiyoruz. Yine elimizden geleni yaparız bize birebir talepler olduğu zaman. Fakat bir grup oluşturulsun. Bulundukları çevrede, bulundukları sitede, bulundukları mahallede bir 7-8 kişilik ortalama bir grup oluşturulduğu takdirde gerekli şartları söylemiştik. O şartlar orada varsa biz bir rehber abi göndermek suretiyle başlatabiliriz. Peki yine bize veliler nasıl ulaşabilir, onu da söylemiş olalım. Yine değerhalkaları.com adresine girdikleri zaman eviniz okul olsun diye orada bir banner göreceksiniz. Oradan bize yazılı ulaşabilirsiniz. Ayrıca orada bir iletişim numarası da göreceksiniz, sekreterya birimi. Buradan da söylemiş olalım, 0506 161 0303 numarasından da bu faaliyetlerden İstanbul içerisinde özellikle velilerimiz istifade edebilir. 0506 161 0303.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz Celalettin Bey. Gerçekten bugünün çocuklarının ve gençlerinin böyle bir liderliğe ihtiyacı olduğuna biz de inanıyoruz. Bu değer halkaları çalışması çocuklarımızı karakterli, şahsiyetli insanlar yapma noktasında atılmış olan önemli bir adım. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu güzel çalışmaların katılımcıları olmamız, destekçileri olmamız lazım. Ve Türkiye'nin neresinden bizi dinliyorsanız kıymetli dostlar, bulunduğunuz yerlerde bu değer halkalarını inşa etmeniz lazım. Çünkü şikayet ediyoruz, oturuyoruz. Yeni nesilden, gençlerden, gençlerin bir takım problemlerinden şikayet ediyoruz. Ama bu çocuklar bizim eserimiz. Bu gençler her şeyden önce anne ve babalarının eseri. Daha sonra öğretmenlerinin eseri. Daha sonra camisindeki imamın eseri. Daha sonra mahallesindeki sosyal çevrenin eseri. Yani şikayet ettiğimiz şeyi aslında biz kendimiz doğuruyoruz, ortaya çıkartıyoruz. Dolayısıyla şikayet etmek yerine, yakınmak yerine ben bölgemde, ilimde, mahallemde bu değer halkasını nasıl kurabilirim? Lider eğitimin bu çalışmasını veya bunu benzer yapan kuruluşların bu çalışmalarını nasıl destekler ve hayata geçirmesinde önemli bir parça olurum. Bunun arayışı içerisinde olmamız gerekiyor ve hepimiz hızlı bir şekilde çocuklarımızı sadece beyinleri olan varlıklarmış gibi yetiştiriyoruz. Yani küçük yaşlardan itibaren işte şöyle yapsın, böyle etsin, şöyle gitsin, şu liseydi, şu okuldu. Sanki bu çocuğun sadece beyni var. Kıymetli dostlar, çok büyük yanlış yapıyoruz, diyor ki Nurettin Topçu. Ahlaken eğitilmeden sadece zihnen eğitilen insanlar topluma büyük bir bela kazandırır diye ifade ediyor. Yani ahlaken eğitmeyip sadece zihnen eğitirseniz insanları topluma büyük bir bela kazandırmış olursunuz diye Nurettin Topçu çok güzel bir şekilde bunu ifade ediyor. Onun için biz önce ahlaken, önce bizim medeniyet değerlerimizi alacakları şekilde çocukları yetiştirmemiz lazım. İşte bu kardeşlerimizin geliştirmiş olduğu değer halkaları, Resulullah Efendimizin sahabesiyle yapmış olduğu sohbetlerin bugün 21. yüzyılda işte çocuklar seviyesinde uygulanan halidir. İşte bugün ben çocuğumu hangi okula yollamalıyım, hangi okul daha iyi, hangi öğretmen daha başarılı, hangi öğretmenlerden ders almayı hesap ettiğimiz kadar, hatta daha fazla, benim çocuğum hangi değer halkasına gitmeli? Benim çocuğuma öyle bir abi bulmalıyım ki ve etraftaki çocukları toplayıp bir değer halkası kurmalıyım ki çocuğum her hafta bir yerden, bir kanaldan beslensin, kalbi de boş kalmasın, kalbi de beslensin, bu arayış içerisinde olmalıyız. Diğer bir handikapımız, biz zannediyoruz ki çocukların bu yaşta sadece beyinleri gelişir. Kıymetli dostlar, çocukların bu yaşta beyinleri gibi kalpleri de, gönül dünyaları da, ruh dünyaları da çocukluk yaşlarında gelişiyor. Şöyle düşünüyor bazı dostlarımız, ya şimdi başarılı olsun okulda, daha sonra sohbete gider, daha sonra bu tür manevi çalışmalara katılır. Kıymetli dostlar, daha sonrası yok bu işin. Böyle çok veli biliyorum, daha sonrasında yanımıza geldiklerinde iş işten geçmiş oluyor. Onun için küçükken, küçük yaşlardan itibaren onların ruh ve gönül dünyalarında ihmal etmemeliyiz. Lider eğitime, değer halkalarına ve Celalettin Bey'e bu örnek çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın efendim diyorum. Celalettin Bey, sizin son söyleyeceğiniz bir şey var mı?
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yani bizi dinleyenlerle buluşturduğunuz için.
Estağfurullah.
Bu iş gerçekten çok çok mühim. Ben tüm dinleyenlerin bu konuya tekrar şöyle bir bu konuyu düşünmelerini ve çocukları için birazcık bu noktada endişelenmelerini hakikaten istiyorum. İnşallah biz de bu noktada dinleyenlerimize bir şeyler vermişizdir.
İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun efendim. Sağlıcakla kalın.